Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Kara Kutu'nun düzenlediği 16. Adalet Arayış Semineri bu. Biz Kara Kutu olarak 2014'ten bu yana toplumsal adalet, toplumsal hafıza alanında çalışıyoruz. Özgünlüklerimizden bir tanesi özellikle gençleri bu alana dahil etmek. Gençler toplumsal hafıza alanında nasıl aktör kılınabilir üzerinden çalışıyoruz. Çok önemsediğimiz faaliyetlerden bir tanesi adalet arayış seminerlerinin yanı sıra hafıza yürüyüşleri yapıyoruz biz semtlerde. Genç anlatıcılarla birlikte hem gençlere hem yetişkinlere. Yani bir semtte 3 veya 4 tane hafıza mekanı üzerinden o mekanın tarihi, simgelediği şey genç anlatıcılar tarafından katılımcılara aktarılıyor. Hepinizi hafıza yürüyüşlerine de bekleriz. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Çeşitli şekillerde destekçimiz olabilirsiniz. Bu akşam da 16. Adalet Arayış Semineri'nde Seda Altı ile birlikteyiz. Çok teşekkürler geldiğiniz için, katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim, davet
ettiğiniz için. Seda'yı tanıyorsunuzdur zaten. Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü'nden. Doktora çalışmasını Utrecht Üniversitesi'nde Suriye Cezire'sinde meslekçilik üzerine gerçekleştirdi. Kendisini özellikle sınır çalışmaları ve toplumsal hafıza çalışmalarından da tanıyoruz. Bu akşam da bizimle Türkiye'deki Suriyeliler üzerine bir sohbet gerçekleşecek. Hem size hem katıldığınız için size çok teşekkür ederiz. İyi dinlemeler.
Çok teşekkürler. Sizlere de çok teşekkürler. Bu güzel bahar akşam üstünde buraya kadar geldiğiniz için çok da iç açıcı olmayan, hatta yürek karartıcı bir konuyla ilgili bir sunum dinleyip onun üzerine tartışmak üzere. Ya bu akşamki sunumu hazırlanırken böyle eski notlarıma baktım. Suriye meselesi üzerine, çünkü 2011'de başlayan Suriye'deki ayaklanmayla birlikte Suriye meselesi birden Türkiye'nin de önemli bir tırnak içinde iç meselesi miçtesine tartışılmaya başlanmıştı ve akademisyenler arasında Orta Doğu'ya ya da Türkiye'nin doğusuna ve Türkiye'nin doğusundaki ülkelere ve yine Türkiye'nin doğusuna ilgi pek olmadığı için ben de bu alanda tarihçi olsam da yine de güncelden kaçamamıştım 2011, özellikle 2011 sonrasında. Dolayısıyla böyle bir nevi gezici halka tipleri gibi birkaç arkadaşımla birlikte 2011 ve 2015'in ortasına kadar, yani barış süreci bitene kadar oldukça yani bu konuyla ilgili bayağı yazmaya, okumaya ve toplantılara katılmaya çalışıyordum. O notlarıma, eski notlarıma baktığımda gördüğüm şey, bugünkü konuşma için tasarladığım taslaktan o kadar farklıydı ki ve birden bende şey oldu, yani aslında eski notlarıma baktığımda Suriye meselesinin tartışılma biçimlerinin ya da Suriye meselesinin kendi hakikatinin ne kadar değişmiş olduğunu gördüm 2011 sonrasında. Birazcık size dolayısıyla 2011'de nasıl tartışılıyordu bu mesele ve zaman içerisinde neler değişti ve onunla birlikte tartışmalar nasıl değişti gibi kısa bir böyle bir panorama vermek istiyorum. Şimdi zaten işte biliyorsunuz 2009'da Tunus'ta başlayan, daha sonra Mısır, Bahreyn vesaire, bu Arap Baharı diye adlandırılıyordu. Şu anda pek bu terminoloji kullanılmıyor. Çok bambaşka şeyler tartışılıyor şu anda Arap dünyasına dair. İşte otoriterleşme, artan otoriterleşme, göç, mülteci krizi gibi konular daha çok tartışılırken 2009-2011 arasında aslında böyle Arap dünyasında yeni bir uyanış, Arap dünyasında toplumsal aktörlerin yeniden sahneye çıkması, büyük politik dönüşümler, büyük sosyal dönüşümler, bu bir devrim midir, neye devrim deriz, bu herhangi bir sınıfsal, toplumsal sınıfsal dönüşüme işaret ediyor mu, yoksa sadece elitlerin el değiştirmesi mi gibi tartışmalar yapılırken, özellikle Mısır özelinde, Mısır'da 2010 yılında mübarek düşmüştü. Daha sonra işte acaba Suriye'ye de gelecek mi bu Arap Baharı, Suriye'de ayaklanma neye olmuyor, olamamasının önündeki engeller nedir derken 2011 Şubat ayında Suriye'de de işte yine halk rejimin değişmesini istiyor sloganıyla, bu Mısır devriminin sloganıydı, kitlelerin, Suriyeli kitlelerin sokağa çıkmaya başladığını gördük ve bu noktada gerek Türkiye'de, gerek Türkiye dışında bilhassa sol çevreler içerisinde Suriye'deki ayaklanmanın ne kadar ayaklanma olduğu, ne kadar dış güçlerin dizayn etmiş olduğu, ne kadar emperyalizme hizmet ettiği gibi tartışmalar da eş zamanlı olarak yapılıyordu. Yani bu ayaklanmanın mahiyetine ilişkin Suriye'deki ki ayaklanmanın mahiyeti, ne kadar hangi toplumsal kesimleri kapsadığı, değişim taleplerinin ne kadar devrimci olduğu gibi tartışmalar yapılmaya başlanmıştı 2011 Şubat'ında. Şimdi bu tartışmalar yapılırken Suriye, şimdi Türkiye'ye dönüyorum. Türkiye içerisindeki tartışmalar aslında en başından itibaren Suriye ile ilgili olan tartışmalar bir nevi Türkiye tartışmasıydı. Yani şunu demek istiyorum. Türkiye'de gerek Türkiye'de gerekse diğer çevre ülkelerde Lübnan, Ürdün, Avrupa diyelim. Bunlarda Suriye meselesinin tartışılması her zaman iç meselelerin süzgecinden geçirilerek yapıldı. Dolayısıyla Suriye meselesinin 2011'de tartışılması, ayaklanma mıdır değil midir, destek sol desteklememeli midir, desteklememelidir. İşte bu İslamcı bir ayaklanma mıdır yoksa bu İslamcılar sonradan mı dış güçlerin desteğiyle mi gelmiştir? Ondan sonra mülteciler konusunda yine bunlar AKP'nin oy deposu olarak yani AKP'nin potansiyel seçmenleri midir yoksa bunlar gerçekten dayanışılması gereken mülteciler midir gibi çok kabaca özetlediğim belli tartışma çerçeveleri aslında Türkiye içindeki bir takım meselelerin süzgecinden geçirilerek Suriye meselesinin tartışıldığını gösteriyor her aşamada. Dolayısıyla Suriyeli mültecileri tartışırken de şu anda, çünkü Suriye meselesi demek Suriyeli mülteciler demek. Geçen sene Suriye meselesi demek Afrin işgali ve işte o Fırat Kalkanı bölgesini, yani Türkiye'nin 2016 Ağustos'unda Cerablus'a girmesi, Fırat Kalkanı bölgesini oluşturması, ondan önce İslamcı grupları desteklemesi vesaire şeklinde tartışılırken şu anda daha ağırlıklı olarak Suriye deyince Suriyeli mülteciler aklı geliyor. Yani ben birisiyle burada Suriye üzerine çalışıyorum deyince hemen bana Suriyeli mültecilerden bahsetmeye başlıyor. Ve bu meseleyi yine tartışma biçimimiz Türkiye'deki siyasi ayrımlar, Türkiye'deki kutuplaşmalar, Türkiye'nin kendi iç meseleleri ki bunlar hem siyasi hem ekonomik yani ve hem sosyal. Şöyle ki Suriye'deki Suriyeli göçmen işçilerin ya da Türk vatandaşı olmuş Suriyelilerin emek piyasasına eklemlenmesi üzerine diyelim bir çalışma yapıyorsunuz. Bu emek üzerine oldukça fazla çalışma var. Çünkü gelenlerin Suriyeli göçmenlerin büyük bir kısmı Türkiye'deki en formal sektöre eklemlenmiş durumda. Onların eklemlenme biçimleri de Türkiye'deki mevcut o en formal sistemin üzerinden yine gerçekleşiyor. Yani Suriyeliler çalışırken kaçınılmaz olarak Türkiye'deki en formal ekonomik sistemi de çalışmanız gerekiyor. Ya da işte Suriyelilere yönelik hepimizin her gün şahit olduğu işte düşmanlıklar, ırkçılıklar, göçmen karşıtlığı üzerine düşünürken aslında Türkiye'deki azınlık meselesi, Kürt meselesi gibi Türklük ve Barış Ünlü'nün tabiriyle Türklük Sözleşmesi üzerine yine düşünmeye başlıyoruz. Ya da Suriye meselesinin çözümü, Suriye'deki Suriye meselesinin çözümü üzerine düşünürken yine işte Türkiye'nin stratejik çıkarları, artık politik olarak spektrumun hangi noktasında duruyorsanız yine bunlar üzerinden argümanlarımızı kuruyoruz. Dolayısıyla Suriye meselesi kaçınılmaz olarak bir Türkiye meselesi, bir Lübnan meselesi, bir Ürdün meselesi, Batı'da olduğu için bir uluslararası da bir mesele aynı zamanda. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Ve bu sunumda da ben mümkün olduğu kadar Suriye meselesini, yani Suriye tarafına bakmaya çalışacağım. Hakikaten fiili olarak Suriye'de, Türkiye'de değil, Suriye'de bu 7 sene, 2011, 8 sene nasıl tecrübe edildi? Çok kısaca neler yaşandı, sonuçları nedir bunların gibi ve şu anda ne tür tartışmalar yapılıyor birazcık bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü bu tartışmalar, hani ben size sadece böyle bir ders gibi bir Suriye anlatmak istediğim, Suriye'de neler oluyor gibi böyle bir kitabın bir bölümünü anlatmak istediğim için değil, buradaki Suriyelilerin büyük bir kısmı da bir taraftan Türkiye'deki tartışmalara angaje ve onlara bir cevap bulma, onun içinde var olmaya çalışırken bir taraftan da sosyal medya üzerinden, geride kalan akrabaları üzerinden, oradaki malları, mülkleri üzerinden sürekli olarak ana ülkeleri, yani esas olarak o ülkelerindeki tartışmalarla haşır neşir durumdalar ve yani böyle birçok göçmen gibi Türkiye, Avrupa'da yaşayan Türkiye'li göçmenler, Avrupa'da yaşayan diğer ülkelerden gelen göçmenler gibi onlar da böyle bir ikili hayatı idare etmeye çalışıyorlar. Şimdi şöyle diyeyim, 2011'de başlayan ayaklanma biliyorsunuz çok kısa bir süre içerisinde, yaklaşık 6 ay gibi bir süre içerisinde bir nevi uluslararası bir mesele haline dönüştü. Uluslararası mesele haline dönüşmesi de büyük ölçüde orada silahlı mücadele vermeye başlayan birçoğu İslamcı, yani %100'e yakını İslamcı olan gruplar üzerinden uluslararası bir mesele haline dönüştü. Bu 2011'de ayaklanma ilk başladığında birçok dış gözlemci şey diyordu, Suriye bugüne kadar akademik ya da gayri akademik olarak hep böyle uluslararası ilişkilerin ya da işte strateji çalışmalarının, güvenlik çalışmalarının bir konusu olmuştu. 2011'de ilk defa biz Suriye toplumunu, gençlerini, çocuklarını, kadınlarını, o toplumsal dinamiklerin ilk defa kristalize olduğunu ve tarih sahnesine çıktığını, görünür kıldığını olduğunu gördük. Yani o uluslararası alaşım olarak çalışılan ve görülen ve itibar edilen Suriye'de daha gerçek, işte toplumsal aktörleriyle, dinamikleriyle ortaya çıkan bir toplum oldu. Toplumun ortaya çıktığı söyleniyordu ayaklanmayla birlikte. Fakat o maalesef çok çok kısa bir süre içerisinde, 6 ay gibi bir süre içerisinde silahlı rejim ve silahlı çok sayıda kısa ömürlü, uzun ömürlü olan, herhalde en uzun ömürlüsü IŞİD'di. O da çok yakın bir zamanda zaten bitirildi. Askeri olarak en azından kısa ömürlü, lokal hareket eden silahlı İslamcı grupların kontrolünde olan ve rejimle, yani Esad rejimiyle onlar arasındaki çatışmaya dönüşen bir savaş haline geldi. Ve bu savaş esnasında, bu savaşın farklı farklı dönemlerinde farklı askeri şeyler yaşandığı belli, yani 2015'te Halep rejimin, Esad rejiminin eline geçene kadar 2015 Şubat'ıydı sanırım, yanlış hatırlamıyorsam, o zamana kadar bir noktada Esad rejimi ülkenin %80'inde toprak hakimiyetini neredeyse yitirmişti. 2015'ten sonra, 2015 Şubat'ından, pardon 2016, affedersiniz, 2016 Şubat'ından itibaren Rus yanında, Esad rejiminin yanında savaşmaya başlaması ve onun da hava desteği vermesiyle birlikte savaştaki güç dengesi Esad'ın lehine dönmeye başladı ve ondan sonra yavaş yavaş tetrici bir şekilde şu anda İdlib bölgesi, Türkiye'ye yakın olan İdlib bölgesi, işte Kuzeydoğu Suriye dediğimiz bu Derzor Rakka'yı da içine ve Rojava'yı da içine alan bölge dışındaki her yer Esad kontrolüne, Esad güçlerinin, askeri güçlerinin kontrolüne geçmiş durumda. Ama Suriye içindeki tartışmalara bakarsanız, yani savaş kazanılmış görülüyor ve geçen sene 2018 yazından itibaren Lübnan sınırına giderseniz, tam Lübnan Suriye sınırında Kuseyir diye bir bölge var, bayağı şiddetli çatışmaların yaşandığı. O bölgede merhaba zafer diye böyle büyük, üstünde Esad'ın, Beşar Esad'ın resminin olduğu büyük şeyleri, böyle plakaları, büyük şeyleri görebilirsiniz. Yani geçen seneden, 2018'den itibaren rejim artık savaşı kazandı, savaşın galibi olduğunu kendi toplumuna da ilan etmiş durumda. Ve bu süre boyunca biliyorsunuz Türkiye'nin de dahil olduğu uluslararası ve bölgesel güçler gerek büyük ölçüde silahlı grupların kontrolü üzerinden savaşa, Suriye Savaşı'na müdahil oldular. Türkiye belki de şu anda herhalde İdlib bölgesindeki neredeyse bütün İslamcı siyasi grupların kontrolü, yani bilgisayar oyunu gibi bir kontrolünü düşünün. Onlarla iletişimi Türkiye'nin elinde. Yani ciddi bir alan hakimiyeti olmasa bile ciddi bir kontrol gücü şu anda bu kalan, tek kalan İslamcı gruplar, gruplar dediğim gibi İdlib bölgesinde, Suriye'nin kuzeyinde, Halep'in doğusu oluyor, kuzeydoğusu. Türkiye'nin elinde, onun dışında rejimin yanında biliyorsunuz İran ve Rusya. Bu zaten her gün gazetelerde okuduğumuz şeyler. Onun yanı, öbür tarafta işte rejim karşıtı grupları destekleyen Müslüman, bu Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan vesaire ülkeler varken, yani dolayısıyla rejim yanlısı ve rejim karşıtı silahlı ve siyasi grupları destekleyen ülkeler aslında savaşa yaklaşımları, Suriye Savaşı'na yaklaşımları stratejik bir stratejik kaygılarla bir yaklaşımları varken, rejimin, Esad rejiminin ve Esad rejiminin destekçilerinin, toplumsal destekçilerinin ve toplumdaki destekçilerinin ve rejimin kendisi bu savaşı aslında bir varoluş savaşı olarak gördü. Yani uluslararası güçler bunu strateji, işte uluslararası ilişkilerde güçlerini arttırma savaşı olarak görürken, rejim bunu bir varoluş ya da yok oluş savaşı olarak bunu tecrübe etti bu 7-8 seneyi. Toplum ise Suriye toplumundaki, hani bu savaşa bizzat katılmayan insanların büyük bir kısmı bu uluslararası güçler, onların desteklediği gruplar ve rejimin şiddeti arasında tamamen marjinalize olmuş biçimde, korkuyla ve susarak ve savaşın çok çok, gerçekten çok çok ağır sonuçlarını üstlenmeye çalışarak geçirdiler. Yani paradoksal bir şey, Türkiye'de dediğim gibi çok fazla Türkiye-Suriye meselesi aslında bir nevi Türkiye meselesi olarak tartışılıyor. Suriye içerisinde neler, insani olarak neler yaşandığını, Suriye içerisindeki zorunlu göçleri, oradaki insan, yani gündelik hayatın nasıl tecrübe edildiğine dair neredeyse hiçbir şey bilmiyorum. Bilinmiyor yani, ne muhalif gazetelerde çok kalmasa da, ne de daha hükümete yakın gazetelerde hiç bahsi yok. Dediğim gibi genelde İslamcı gruplarla hükümetin ilişkisi, ondan önce IŞİD, ondan önce Kobani Savaşı, Afrin vesaire, hep Türkiye'yi ilgilendirdiği kadarıyla Suriye meselesi biliniyor burada. Fakat yani paradoksal olan da bu. Suriye meselesi şu anda modern dönemlerde en fazla dokümente edilmiş, en fazla dokümantasyonu olan savaş. Gerek profesyonel, gerekse profesyonel olmayan cep telefonlarıyla çekilen şeyler, görüntüler, işte Sahra Hastanelerinde, yani bir bombalama yapıldıktan sonra işte orada Sahra Hastanesi deniyor, orada yapılan, kurulan geçici, nasıl diyeyim, sağlık ekiplerinin raporları, ondan sonra yine citizenship journalism deniyor. Onların yani vatandaş gazeteciliği, hani profesyonel gazetecilerin değil de normal sıradan insanların bir nevi araştırmacı gazeteci gibi batılı, bilhassa batılı ya da Arap gazetelerine ya da işte medya kurumlarına bilgi aktarmaları ve de 2015 sonrasında özellikle bu Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki mülteci anlaşması imzalandıktan sonra gittikçe artan insani yardım kuruluşları ve STK'ların, müthiş çok STK çalışıyor Suriye'de. Yani bir STK patlaması var. Tabii.
Suriye'nin içinde.
Suriye'nin içinde de, şimdi Suriye içindeki göçlerden bahsedeceğim, zorunlu göçlerden. Zorunlu göçle başka yerlere iskan edilenlerin yaşadıkları bölgelerde. Belki bir Mısır'dan, yani dünyada yüz ölçümüne oranlandığında en fazla STK'nın olduğu yerden birisi Suriye şu an, Suriye'nin için. Dolayısıyla müthiş fazla dokümantasyonun olduğu bir yer. Fakat bir şekilde bu kadar yakın olmamıza ve bu kadar aslında savaşın dolaylı sonuçlarını toplum olarak tecrübe etmemize rağmen bir haberiz bunlardan. Bunların bir kısmı İngiliz, büyük kısmı. Yani İngilizce, Türkçe'ye tercüme edilenler var, edilmeyenler var. Şimdi bu 8 senelik savaşın sonucu aslında bir hezimet. Çok çok büyük bir hezimet. bir defa ciddi olarak başarısızlığa uğramış ve ne toplum ne toplumsal olarak ne de uluslararası olarak tanınmayan bir kalkışma. Bu tanınma meselesi çok çok önemli. Bilhassa Suriyeli muhalifler için, yani daha seküler muhalifler için. Çünkü Suriye meselesi şu anda işte mülteci meselesi, yeniden imar yani reconstruction meselesi ya da işte İdlib meselesi olarak tartışılırken Suriyeli muhalifler, seküler muhalifler için bu Suriye meselesi, bu diye Suriye meselesi aslında bir toplumsal, o otoriter rejime karşı bir toplumsal ayaklanma, toplumun yeniden birbirini tanıması ve bir şey, bir isyan hareketi aslında. Fakat kısa süreli olduğu ve daha sonra da İslamcılar tarafından ele geçirildiği için bu hareket tamamıyla o başındaki kritik dönem silinmiş durumda hafızalardan, toplumsal hafızadan, uluslararası toplumsal hafızadan, akademik çalışmalardan, gündelik politik sohbetlerden. Dolayısıyla birçok Suriyeli için, yani değişim umudu duyan birçok Suriyeli için bu tanınmama hali, bu mücadelelerinin ve başkaldırılarının tanınmaması başlı başına zaten bir mücadele alanı. Dolayısıyla o tanınmamaya karşı bugüne kadar, yani hezimete uğramış olsa da şu anda Suriye'nin yeni Suriye'deki galip Esad rejimi olsa ve gücünü yine de yani konsolide etmiş olsa da hala bu bahsettiğim grup, ki bu birçoğunluğu şu anda Avrupa, Batı Avrupa'da yaşıyor, Almanya, Fransa, Britanya, onlar hala bu ayaklanmanın meşruiyetini, bu ayaklanmanın aslında meşru bir ayaklanma olduğunu, toplumsal ayaklanma olduğunu, bir halk ayaklanması olduğunu ispat etme, gösterme ve tanıtma mücadelesini diğer mücadelelerinin yanında sürdürüyorlar. Bunun yanında yine bu kadar kısa bir sürede, bu kadar yoğun can kaybının, bu kadar yoğun yer değiştirmenin, bu kadar yoğun silah kullanımının olduğu yine modern dönemdeki tek örnek maalesef. Suriye'nin nüfusu savaş başlamadan önce 2011 yılında 21 milyon. Bu arada evet, 2012 ile 2011 arasında Suriye nüfusu iki katına çıkıyor. Müthiş bir nüfus patlaması var. 2002 ile 2011 arasında nüfus iki katına çıkıyor. 2011'de 21 milyon ülkenin nüfusu. Şu anda geldiğimiz noktada bir defa 1,5 milyon kişi bu savaşta bizzat hayatını kaybetti. Bu beş, bunlar tabii kaba rakamlar. Yani herkesin saçının teli kıymetli her insanın, ama böyle daha yuvarlak rakamlar maalesef veriyorum. 500 bini silahlı çatışmalarda ya da bombalarda ya da işte patlayıcılar yüzünden hayatını kaybederken 1 milyona yakın kişi tamamen yoksunluk, işte sağlık hizmetlerinin eksikliği, ondan sonra yolların kapalı olması, işte rejimle, rejim güçleriyle, silahlı gruplar arasındaki çatışmalar sebebiyle yine sağlık hizmetlerine ulaşamaması gibi, yani direkt bomba ya da direkt çatışma sebebiyle değil, bu tür yoksulluklar sebebiyle 1 milyon kişi hayatını kaybetmiş durumda. 6.1 Aralık 2018 rakamlarını veriyorum. Çünkü şimdi bu İdlib Savaşı, yeni bombalamalarla birlikte yine göçmenlerin sayısı, yani zorunlu, Suriye içindeki zorunlu göçün sayısı, göçmenlerin sayısı artmış durumda. Kasım 2018 rakamına göre 6.1 milyon kişi sadece, 21 milyondan bahsediyoruz, 6.1 milyonu ülke içinde yer değiştirmiş durumda. Müthiş bir rakam. Ve bu insanlar bir defa yer değiştirmiyorlar sadece. 24 defa yer değiştiren, 24 defaya kadar yer değiştiren insanlar var. Ve bu yer değiştirmeler çok ani oluyor. Çünkü bir anda mesela hava bombardımanı başlıyor ve mükerrer oluyor, tekrar ediyor. Yani bir yerden bir yere gidiliyor. Orada işte koşulların, güvenlik koşullarının iyi olması ya da başka sebeplerle belki işte insan yardımı oraya daha rahat ulaşabiliyor. belki oradaki kamp koşulları daha iyi vesaire sebepleriyle. Fakat sonra oradaki bombalama ve oradaki çatışma ile birlikte yeniden yer değiştiriliyor. 24 defaya kadar yer değiştiren aileler var. 6.1 milyon kişi dediğim gibi zorunlu göç. Suriye içinde zorunlu göç. 5 milyona yakın mülteci. Bunların bir kısmı Türkiye'de, bir kısmı Ürdün'de, bir kısmı Lübnan'da. Bir kısmı da zaten Batı Avrupa ülkelerinde. Bir kısmı Sudan, tek vize istemeyen ülke Suriyelilerden. Bazıları Sudan'da ama Sudan'da da politik durum zaten malum biliyorsunuz. Bir kısmı da Mısır'da, az bir kısmı. Bu ya 6.1 milyon kişini yer değiştiren, zorunlu göçe maruz kalan insanın 2.6 milyonu İdlib'de sadece. Ve bu 2.6 milyonun bir da 870 bini kamplarda yaşıyor. Suriye içindeki kamplarda. Yani biz sanki kamplar sadece Türkiye'de ya da çevre Suriyelilerin göç ettiği ülkelerde kamplar varmış gibi düşünüyoruz ama Suriye içerisinde de kamplar var. Bu kampların vaktinde yani Esad güçleri askeri hakimiyet kurmadan önce bu kamplar bazen oradaki hakim muhalif İslamcı siyasi grubun kontrolü altında olan kamplardaydı. Yani yardımlar o grup üzerinden yapılıyordu. Oradaki hukuki sorunlar, evlilikler, nüfus kayıtları, çocuk kayıtları, yani doğum kayıtları, arazi anlaşmazlıkları. Aklınıza hani toplumsal alanda ne kadar mesele geliyorsa, ne kadar işte devletin kaydettiği alan geliyorsa, bütün onlar orada bir nevi küçük devletçik olarak şey yapan, faaliyet gösteren İslamcı gruplar tarafından yapılıyordu. Ve bu grupların bir kısmı terör listesinde olduğu için, uluslararası olarak terör listesinde olduğu için buralara hiçbir insani yardımın gitmediği yerler vardı. Hakikaten korkunç koşullar içerisinde. Yani Birinci Dünya Savaşı esnasında olan ve daha sonra artık yok olmuş bazı hastalıkların bile çıktığına bu noktada şahit olduk. Dolayısıyla o kamplardaki sakatlık, müthiş bir sakatlık oranı var tabii şu anda Suriye'de. Hastalıklar, zaten şeyden eğitim, okul ve sağlık koşullarının olmamasından hiç bahsetmiyorum bile. Ya da işte kötü lojistik koşullardan dolayı özellikle ağır geçen bu son birkaç yılın kışında ya da işte baharında, ilkbaharındaki işte yağmur ya da kar koşullarından dolayı fotoğraflarını görmüşsünüzdür belki. İşte yaşanan kayıplar vesaire, bu tür şeyler de savaşın bir doğal olarak sonucu. Bu dediğim gibi 2015'te Erdoğan'la Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mülteci anlaşmasından sonra Türkiye sınırını tamamen kapatmasıyla birlikte ve geçişlerin Türkiye tarafına geçiş ve Türkiye'den de Avrupa'ya geçişin öyle misliyle azalmasıyla birlikte mültecilerin büyük bir kısmı şeye geldi. Yani mülteciler, affedersiniz, mülteciler değil, Suriye içerisindeki zorunlu göçe maruz kalıp zorunlu göç yapmak zorunda olanların büyük bir kısmı Suriye'nin kuzeyine gelmiş durumda. Bu noktada gerek Türkiye, gerekse de Esad rejimi bu nüfus değiştirme işini, yani iskanını bir aslında rejim konsolidasyonu, bir kendi gücünü yeniden tesis etme aracı olarak kullanıyor. Nasıl Türkiye Afrin'e askeri olarak girip girdikten sonra, işgal ettikten sonra nasıl Şam'ın güneyindeki Duma ve Guta diye iki tane muhaliflerin hakim olduğu bölge vardı. Oralar Esad tarafından alındı ve oradaki yaşayanlar, Duma'lar ve Gutalılar Afrin'e iskan edildiler. Dolayısıyla özellikle Halep Savaşı'ndan beri, Halep rejimin eline geçtikten sonra yani itibaren yeşil otobüsler diye bir nosyon var Suriye'de. Yeşil otobüslerle herhangi bir yerde rejim kontrolüne geçen, önceden muhaliflerin kontrolünde olan bir bölgedeki meskenli şeyleri, oranın sakinleri, orada yaşayanlar şeyi alınıyorlar. muhaliflerin kontrolünde olan yerleri alınıyorlar. Genelde İdlib'e gönderiliyorlar. Çünkü İdlib bir nevi çöplük gibi görüyorlar İdlib'i. İdlib bütün muhalif askeri, İslamcı askeri grupların şey olduğu, aktif olduğu bir bölge. Dolayısıyla sadece 2.6 milyon insan İdlib'li şu anda. Aslen İdlib bölgesinden olmayan insanlar. Ve rejim bir yeri kontrolüne muhaliflerden alıp tekrar kontrolüne geçirdikten sonra orayı yeniden imara açıyor. Bu bahsetmek istediğim konulardan biri de bu. Şu anda Suriye meselesinin uluslararası alanda tartışıldığı temel mesele bu yeniden imar, reconstruction. Ve bu yeniden imar bir taraftan bize aklımıza işte tekrar alt borular döşeniyor. Çünkü hava bombardımanları yapıldığı için yani taş taş üzerinde kalmadığı bir savaştan bahsediyoruz. İşte altyapının yeniden yapılması, binaların yeniden inşa edilmesi, işte şehir hayatının yeniden düzenlenmesi ya da kırsal hayatının yeniden düzenlenmesi gibi böyle sanki daha iktisadi bir meseleymiş gibi ya da şehir planlama meselesiymiş gibi insanın kulağına geliyor. Ama bu yeniden imar meselesi oldukça politik bir mesele. Çünkü birincisi politik mesele olduğunu gösteren şey Ağustos 2018'de, geçen sene Ağustos'ta 10 numaralı kanun diye, Türkçe'ye 10 numaralı kanun diye çevirebiliriz diye bir kanun çıkarıyor rejim, Esad rejimi. Ve diyor ki yeniden imar bölgesi olarak ilan edilen bölgelerde, ki bunların istisnasız hepsi önceden rejimin kontrolünden çıkan, İslamcı muhaliflerin kontrolünde olan bölgeler. Bunlar işte reconstruction, yeniden imar bölgesi olarak ilan ediliyor. Buraların eski sakinleri tapularını getirip burada vaktinde yaşadıklarını ve burada evleri, arsaları ya da başka bir malları olduğunu ispat etmezlerse bir ay içerisinde hakları yok sayılacaktır. Ve tabii birçok kişi bir defa dediğim gibi bu ani ve mükerrer, yani tekrar eden iç göç, zorunlu göç. Zorunlu göçün dışında çok fazla dışarıya göç verilmiş olması, Suriyelilerin çıkmış olması. Aynı zamanda bazı insanların hakikaten, yani tabiri caizse masalarındaki yemeklerini neredeyse yemek masasından kalkıp masayı toplamadan kaçmak zorunda kalmaları bu bombardımanlar sebebiyle. Birçok kişi, yani etrafınızdaki arkadaşlarınız, hani öğrenci olanlar vesaire de hani diplomalarını, denkliklerini falan getiremiyorlar. Çünkü bir aceleyle çıkmış oluyorlar. Ya da daha da kötüsü, rejimin bu savaşın galibi olarak çıkmasıyla birlikte otoriter barış dediğimiz, yani böyle aşağıdan toplumun rızasını alarak katılımcı ve eşit bir şekilde yeniden bir Suriye kurulmuyor. Aslında rejim gücünü çok daha sert bir şekilde yeniden konsolide ediyor. O yüzden birçok insan tekrardan Suriye'ye gidip oradaki kadastro ya da işte tapu dairesine gidip evraklarını almaya cesaret edemiyor. Çünkü bunun riski rejim tarafından tutuklanmak, hapis faili meçhule kurban gitmek ya da öldürülmek. Velhasıl yani meçhul olan bir yola girmek tabii ki istemiyorlar. Bu yüzden de birçok kişi şu anda, hani bu geri dönüş tartışmaları için de önemli, aslında geri dönebilecekleri bir yer kalmış, bir yer kalmamış durumda maalesef. Çünkü şeylerini orada yaşadıkları, bir zamanlar mülk sahibi olduklarını ya da işte arsa sahibi olduklarını ispat edebilecek evraklara sahip değiller. Bir ay içinde bu evrakları da göstermedikleri zaman zaten orası imar bölgesi olarak ilan ediliyor ve gidiyor. Çok fazla kişi maalesef bu durumda. Türkiye'de yaşayan birçok kişi de bu durumda. Şu anda bu yeniden imara açılan bölgeler, işte mesela Halep'te yeniden imara açılan bir bölge var. Daha çok Halep'in banliyöleri, kenar mahalleleri dediğimiz muhaliflerin kontrolünde olan bölgeler burası. İsmi yeni bir böyle TOKİ gibi bir şey yapılıyor. İsmi yanlış hatırlamıyorsam Maruta. diye böyle büyük bir TOKİ diyebiliriz tarzında bir yeni yerleşim yapılıyor. Bu Marufa'da aslında Süryanice imiş. Bu da tabii ayrı bir politik işin ayrı bir politik boyutu. Biliyorsunuz bütün bu savaş esnasında rejim kendini azınlıkların koruyucusu olarak temsil etti ve gösterdi. Ve İslamcı teröristlere karşı, azınlıkların hayatını kasteden İslamcı teröristlere karşı işte ülkedeki azınlıkların, Hristiyan ya da Hristiyan olmayan diğer azınlıkları koruduğunu ve onların temsilcisi olduğunu söyledi. Ve Halep'teki bu yeni büyük sosyal yerleşim projesinin adı da Maruta. Süryanice'de ev, yeni şey, mağara ev demek de yeni ev gibi bir şey demek sanırım. Yanlış olmasın ama evle ilgili bir boyut var. Fakat Süryanice. Dolayısıyla rejim şu anda bir güçlenme noktasında. Bu varoluş, yok oluş mücadelesinin galibi olarak çıkmış olarak kendini görüyor. Ve dediğim gibi hani herhangi bir böyle siyasi bir geçiş dönemi, toplumun bir adalet sunumu yapan arkadaş adalet seminerleri, adalet arayışı seminerleri olduğundan bahsetti. Bu adalet meselesi Suriye'de şu anda en son tartışılmayan, Suriye içinde kesinlikle tartışılmayan bir mesele. Bu işte geçiş dönemi adaletidir, nasıl yeniden Suriye tesis edilir, yani rejimin galip gelmesiyle birlikte yeni Suriye nasıl oluşturulacak, hayatını kaybedenler, muhalifler, asker kaçakları, çok çok büyük bir asker kaçağı var. Çünkü Suriye nüfusunun büyük bir kısmı, %60'ı, 20'nin altında, 20 yaşın altında bir nüfusu. Çok genç nüfusu olan bir ülke. Doğurganlığı çok yüksek olduğu bir yerde. Bütün bunlar kesinlikle tartışılmıyor. Yani muhaliflerle, rejim karşıtlarıyla rejim nasıl bir anlaşma olacak, o anlaşmanın terimleri ne olacak vesaire, af şu ana kadar yüz binlerce kişi halen cezaevlerinde, akıbeti bilinmeyen yine çok sayıda insan var. Literatürde otoriter barış diye tabir edilen bir barış yolu, yani tırnak içinde barış, bir ülkenin, rejimin yeniden tesisine aslında şahit oluyoruz. Şimdi bu noktada bunun işte dediğim gibi bir politik ekonomi boyutu var, bu yeniden imar meselesi. Bu ve yeniden imar meselesinde uluslararası güçlerin tabii ki dahil olmasının dışında aynı zamanda savaş ekonomisi, işte savaş zamanında yeni savaşın varlığın, yani savaş üzerinden servet üretenler ya da işte savaş lordları dediğimiz kesim. Yani şunu demek istiyorum. Muhaliflerin yönetiminde olan bölgelerdeki gerek kaçakçılık, gerek silah satımı, gerek işte nasıl denir? Malları biriktirip stokçular, kara borsacılar. Bir bu savaşın yol açtığı ekonomiden beslenen ve büyüyen yeni bir toplumsal kesim var. Yeni ortaya çıkan bir toplumsal aktörler grubu var ve oldukça zenginleşmiş durumdalar bunlar. Ciddi olarak zenginleşmiş durumdalar. Savaş lordları deniyor bunlara. Bir de rejimin kontrolünde olan bölgelerde, yani 2015'e kadar o çatışmadan ve o çatışmanın yani savaşın yol açtığı işte ekonomik daralma, uluslararası yaptırımlar, sermaye kaçışı sebebiyle rejimin bazı, yani Suriye rejiminin bazı iktisadi görevlerini üstlenen savaş lordları diyemiyoruz bunlara ama yeni yine ortaya çıkan bir iktisadi grup var. Dolayısıyla şu anda Esad'ın yapmaya çalıştığı şey bu iki grubu, bu savaş lordlarını da, ki hakikaten önemli ve politik olarak da bir karşılığı olan bir grup bu. Ve kendi yapamadığı iktisadi görevleri üstlenen grubu da bu yeniden imar projesine entegre etmeye çalışıyor şu anda. Tabii yani bu yeni sosyal aktörlerin içinde işte paramiliter bilimler var, birimler var, rejimin yanında yer alan. Rejim çünkü savaşırken sadece askerleriyle savaşmadı. Aynı zamanda bir tane ulusal ordu diye bir ordu kurdu. Bunlar Türkiye'deki JITEM aslında. Evet, JITEM. Ama JITEM'in çok daha sayısı olarak çok daha büyük ve aleni olduğunu düşün. Yani gizli bir örgüt değil bu böyle. Bütün hayatını kaybedenlerin şehitler diye sürekli duvarlarda resimlerinin ya da işte afişte resimlerinin asıldığı bir yapı. Dolayısıyla hani bu para, rejime bağlı paramiliter birimler, rejim karşıtı paramiliter birimler, yerel liderler, kontrolünde olan bölgelerde ve kontrol dışında olan bölgelerde ortaya çıkan yerel liderler, yeni dini liderler. Dolayısıyla savaşın ortaya çıkardığı çok sayıda ve farklı alanlarda çok sayıda yeni aktörler var. Bunları da yeni sistemine dahil etmek mecburiyetinde. Bu noktada bu politik ekonomi boyutundan kısaca bahsettikten sonra bir de din meselesinden bahsetmek istiyorum. Din deyince aklımıza sadece İslam geliyor. Sadece İslam değil, Hristiyan kiliseler ve uluslararası Hristiyan örgütleri de burada önemli aktörler olarak ortaya çıkıyorlar. Suriye Savaşı esnasında dini grupların, yani uluslararası, bölgesel ve yerel dini grupların, İslami ya da Hristiyan grupların müthiş güçlendiğini ve devletin yapması gereken bir takım İAŞ işlerini, yani işte provisioning, altyapı, işte suyun verilmesi, elektriğin sağlanması, başka ne var? İnternetin sağlanması, fiyatların düzenlenmesi, bunlara dair ihtilafların, yani insanlar arasındaki ihtilafların çözülmeye çalışılması, yani hukuk alanı, bunların idaresinde devlet kesinlikle çok çok, özellikle işte Halebi alana kadar çok çok çok akim kalıyor, çok çok zayıf kalıyor, ciddi bir güç kaybı yaşanıyor haliyle. Çünkü askeri olarak özellikle kontrolünden çıkan yerlerde zaten hukuk, iktisat, altyapı işleri orada, yani hukuk derken sadece arazi, yani iktisal meseleler değil, bu evlilik, özel hukuk, medeni hukuk, bütün hukuk alanlarından bahsediyorum. Hukukun bütün alanlarından bahsediyorum. Bunlar o bölgede hangi askeri grup hakimse, hangi askeri gruplar hakimse onlar tarafından yapılıyor ve tabii ki Rojava dışındaki bölgelerde, çünkü Suriye'de rejim dışı askeri, tek askeri gücün olduğu tek yer Rojava'ydı. Onun dışındaki bütün rejim karşıtı, yani muhalif grupların olduğu yerlerde hep çoğul yapılar vardı. Yani birden fazla İslami grubun aynı bölgede hakim olduğunu görüyoruz. Atıyorum IŞİD, Tevhid el-İslam ve işte başka bir grup mesela. Ve bunlar gelen, dışarıdan gelen fonlara, yani paraya, yardıma göre aralarında işte atıyorum bir grup bir ülke tarafından destekleniyorsa, parası, maddi gücü daha fazla olan, silaha erişimi daha fazla olan grup daha fazla militanı kendisine çekebiliyordu. Dolayısıyla böyle oldukça kaygan bir askeri yapıdan da bahsediyoruz. Ve bunların hepsinin şeyhleri vardı, yani İslami gruplardan bahsediyoruz. Hukuk, çoğu bir hukuk rejimi var dolayısıyla. Fetvaları birbirleriyle her zaman paralel gitmiyordu. Yani çok gündelik hayatı etkileyen, hakikaten çok fazla çelişkinin bu bölgelerde yaşandığını biliyoruz. O yüzden de aslında bu Kuzeydoğu Suriye dediğimiz, yani şimdi Rakka ve Derzor'u da içine alan, YPG'nin ve PYD'nin kontrolünde olan o büyük bölge, birçok Kürt olmayan Arap'ın, yani Halep'ten, Rakka'dan, İdlib'den insanın, Derzor'dan insanın, yani IŞİD'den kaçan ya da diğer çatışma, rejim ve İslamcılar arasındaki çatışmadan kaçarak sığındığı bir bölge haline gelmişti. Yani bir ara Kürtlerin nüfusu Araplara göre azalmıştı iç göçten dolayı. Çok fazla kamp kurulmuştu o bölgede. Tekrar bu din meselesine dönmek istiyorum. Dediğim gibi rejimin iktisadi sebeplerle uluslararası yaptırımlar. Şu anda Suriye'de benzin sıkıntısı var. Tamamıyla uluslararası yaptırımlar yüzünden. Yani havaalanında 18 havaalanından 18 kilometre boyunca arabaların durduğunu biliyoruz. Yok, benzin olmadığı için arabalar gitmiyor. Benzin olmayınca tabii ki ekmek sıkıntısı oluyor. Çünkü fırınlar elektrikle çalışıyor. Ay, elektrikle diyorum, yani gaz verilmesi gerekiyor. Benzinli olmaması birçok şeyi tabii ki etkiliyor. Günde 4 saat sadece elektrik verilebiliyor. Yemek, yani buzdolapları çalışılamıyor çok. Çünkü elektriğe ve benzine bağımlı modern yaşamlarımız olduğu için gündelik yaşam, yani zaten fiyatlar misliyle artmış durumda. Ulus dediğim gibi yaptırımlar, işte sermayenin kaçması, ekonominin daralması ve enflasyon sebebiyle daha önce Esad rejiminin üstlendiği birçok sosyal devlet faaliyeti dini gruplar tarafından, İslamcı ya da Hristiyan gruplar tarafından üstlenilmiş durumda. Yani örnek vereyim, Halep'teki Rum Ortodoks Kilisesi'nin 200 bine yakın elektrik jeneratörü vardı mesela. Elektriği onlar temin ediyorlardı. Ve sadece Hristiyan mahallelerine değil, Müslüman, yani ihtiyacı olan Müslüman mahallelerine de. Dolayısıyla evet, ve uluslararası Hristiyan Katolik ya da Ortodoks Hristiyan şebekelerinden, networklerinden de ciddi destek alıyorlardı. Ve rejim de buna kendi kontrolleri altında, kendi bilgileri dahilinde olduğu için ve rejime siyasi olarak herhangi bir karşı çıkışları, isyanları olmadığı için müsaade ediyordu. Bir nevi yani böyle güç paylaşımı yapmışlardı. Aynı şey İslamcılar için de geçerli. İslamcılar için derken yani İslami vakıflar için de geçerli. Bu Ağustos 2018'de 10 numaralı kanun çıktı, bu özellikle işte mülkiyet meselesine dair, mülkiyetin yeniden imarla ilgili, şehir planlama ve mülkiyetle ilgili kanun çıktı dedim ya, aynı zamanda yeni bir vakıflar kanunu çıkıyor. İslami vakıflar kanunu çıkıyor ve İslami vakıflar, avukaf deniyor Arapça, bu vakıfların yetkileri arttırılıyor. Vakıfların iktisadi yetkileri arttırılıyor. Yine elektrik dağıtımı, ondan sonra benzin, bazı yerlerde gıda dağıtımı gibi ek görevler de veriliyor bu vakıflara.
İslami
vakıflara. Ve yine sayısında, cami sayısında müthiş bir, inanılmaz bir artış yaşanıyor. Bu cami sayısındaki artış mesela 2018'e kadar devlet bunları tanımıyor. Yani ruhsat, devletin ruhsatını almamış, Diyanet Bakanlığı'nın daha doğrusu ruhsatını almamış çok sayıda cami mevcutken 2018'de bunların hepsi devletin ruhsatını, devlet bunlara ruhsat vermeye başlıyor. Dediğim gibi Vakıflar Bakanlığı, Türkiye'de yok herhalde. Vakıflar Bakanlığı var mı Türkiye'de?
Müdürlük var.
Ha, Vakıflar Müdürlüğü. İşte vakıf ve Diyanet orada aynı bakanlık altında. Diyanet ve vakıflar, İslami vakıfların dediğim gibi iktisadi şeyleri arttırılıyor, yetkileri arttırılıyor. Dolayısıyla bu yeniden imar meselesi konuşulurken dini gruplarda Hristiyan ve İslami, tabii ki rejim yanlısı İslami ve tabii ki rejim yanlısı Hristiyan gruplarda bu müzakerenin birer aktörü haline gelmiş oluyorlar. Tabii şu anda büyük ihtimalle rejimin yapmaya çalıştığı şey bu, bunlara herhalde bir takım yetkiler, bir takım yani güç paylaşımı da, politik güç paylaşımı. Gerçi şu anda güçlenme içerisinde, kimseye, herhangi bir siyasi gruba, alternatif güç odağına ya da herhangi bir politik yetki vermekten tabii ki imtina ediyor. Güçlenme ve yeniden işte tesis, gücünü tesis etme sürecinde olduğu için. Ama muhtemelen bu gruplara rejim, savaş esnasında kendisinin yanında duran, siyasi olarak kendisinin yanında duran ve kendi yani kilise ve kilisenin kontrol ettiği Hristiyan nüfus, camilerin kontrol ettiği ve rejime sadık olarak kontrol ettiği Müslüman nüfusu temsilcilerine, dini temsilcilerine, ki bunlar dediğim gibi iktisadi güçlerini müthiş arttırmış durumdalar. Mutlaka yeni bu yeniden tesis döneminde de bir herhalde karşılığını vereceği iddia ediliyor. Çok sanırım bu kadar söylemek istediklerim. Bu savaşın sonuçları, daha fazla dediğim gibi Türkiye tarafından çok bahsedemedim ama soru cevap kısmında ona da cevap vermeye çalışıyorum. Teşekkür ederim.